Ayrım 6.
Amacınız ister istemez budur. Amacınız bu olunca da siz bir Türk milliyetçisiniz. Sorun açıkça konmuş, açıkça cevaplandırılmış değil mi? Amacım şu tablosunu verdiğim Türkiye ise, o Türkiye'ye ulaşmak için sosyalist yolu önermem, milliyetçilikten iskat edilmeme nasıl yol açarmış, hele bir anlatsınlar da anlayabilelim. Fakat yazının arkasını da gözden geçirmeliyiz. Türkiye gibi 100 milyonluk, güçlü, ekonomisi kadar silahlı kuvvetleri de kendi buyruğunda bir ülkenin petrol bölgesine ve yollarına egemen olması, acaba daha önceden o bölgeye ve yollara egemen olmuş ve olmakta olanların işine gelir mi, gelmez mi? Gelmez arkadaş. Doğu Akdeniz'de bu çıkarların ardında olup dengeyi sağlamaya çalışanlar Amerikalılar ve Ruslardır. Aralarında pazarlıklarla bölgede savaşı ve barışı pişirip kurtarıyorlar. Bu arada bağımsızlıkları çiğniyor, özgürlüklerin canını okuyorlar. Türkiye'nin coğrafyadaki yerinin gereği, Anadolu'da hükümet kurmuş bütün devletlerin 1000 yıllık politikasına uzanacak, onu uygulayacak duruma gelmesinden katiyen hoşlanmaz bunlar. Hoşlanmazlar çünkü bölge Müslüman ülkeleri hemen onun çevresine yollar, bu da bir kere ekonomik güç olan Türkiye için yeni pazar kapıları açar, ikincisi kültürel geçmiş yakınlıkları dolayısıyla Türklerin petrol pazarında bir güç olarak kendilerini hissettirmelerini sağlar. Intelligence Service, Türklerle Arapları birbirine düşürebilmek için 100 yıldır dünyanın altını harcamıştır. Oysa bir Kıbrıs çıkarması derhal gerekli yakınlaşma için büyük olanaklar getirmiştir. Türkiye'nin güçlenmesi halinde neler olacağını buradan kestirmek olağandır. İyisi mi? İyisi mi ne? Amerika'sı da, Rusya'sı da el altından senin ülkeni hayalini kurduğun yere çıkarmanı önlemeye çalışacaktır. Bu öneminin formüllerini sana büyük politika diye, üstün vatanseverlik diye, yaman milliyetçilik diye yutturmaya çalışacaktır. Bu palavralara inandığın gün milliyetçiyim diye göğsünü dövsen, kafanı duvarlara vursan kimseyi içtenliğine inandıramazsın. Zira gerçek Türk milliyetçisinin yolunda değilsin. Bakın ben ne diyorum? Sağcılık solculuk hikaye, asıl Türk milliyetçiliği sağcısı içinde solcusu içinde birdir ve yukarıda söylediğimdir. Aralarındaki fark yöntem farkıdır ancak. Sağcı liberal olarak oraya varacağım der, biz toplumcu olarak varacağız deriz. Sonuç değişmez. Sonucu başka düşündüler de, hele bölgede nüfuz alanı peşinde koşanların formüllerini bize kaktırmaya kalkıştılar mı? İki elimiz yakalarındadır. Zira milliyetçi falan değildirler onlar. Muhiptirler. Muhip. Tıpkı İngiliz muhipleri gibi. 8 Nisan 1977. 2. Atatürk milliyetçiliği diyorlar ya. Başları sıkıştığı zaman akıllarına geliyor. Oysa sorunu ele alıp doğru dürüst işlemiş olsalardı, böyle ekircikli anlarda kamuoyu kendiliğinden çözümlere ulaşabilirdi. Ama yapmazlar. Hiçbir zaman yapmamışlardır. Diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kökeninde milli siyaset vardır. Bu müdafaa-i hukuk öğretisinin kaçınılmaz sonucudur. İyi ama nedir bu milli siyaset? Nasıl tanımlanmış? Ortaya ilk atan tarafından nasıl özetlenmiştir? Ülke geliştikçe nasıl ele alınmalı, ne yolda geliştirilmelidir? Arayın bakalım son 40 yılı. Yönetim sorumluluğunu yüklenmiş iktidarlarca bu doğrultuda en küçük bir çalışma yapılmış mıdır? Boşuna uğraşırsınız. 1961 Anayasası düzenlenirken parlayıveren milliyetçilik tartışmaları bile devletin kuruluş felsefesiyle ya da müdafaa-i hukuk öğretisiyle ilişkili değildi de memleketi sanki ele geçirmek üzere olan komünizmle ilgiliydi. Soğuk savaş esprisinden kurtulamamış olanlar milliyetçiliği komünizme karşı olmak sanıyorlardı. İyi kötü solcu geçinen bazı zevat ise milliyetçiliğe karşı çıkmayı ilericilik. Sözün özü şu ara Kürtçülük davası yüzünden başları sıkıştı da onun için Atatürk milliyetçiliğini hatırlar gibi oldular. Yine de söyledikleri pek genel laflar. Üzerinde düşünülmüş değil. Bu yönde ciddi çalışmaların sonucu olmadığı belli. Daha ziyade günlük kaygıları geçiştirmek için başvurulmuş bir formül olarak görünüyor. Düşündüm ki bu fırsattan yararlanıp Mustafa Kemal'in milli siyaset anlayışı üzerinde eğleşmek yararlı olabilir. Böylece müdafaa-i hukuk öğretisinin milliyetçiliği ile sonradan biraz ırkçı Turancılardan, biraz da Amerikan Soğuk Savaş propaganda edebiyatından müdevver milliyetçiliğin bir ve aynı şeyler olmadığı meydana çıkar. Söze Mustafa Kemal'in kendi sözleriyle başlamakta son derece yarar görüyorum. Söylevde şöyle demiş. Bizim açık ve uygulama niteliği gördüğümüz öğreti, siyasi meslek, milli siyasettir. Milli siyaset dediğimiz zaman kastettiğim mana şudur. Ulusal sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup memleketin gerçek mutluluk ve imarına çalışmak. Böyle demiş ya, daha 1920'de ulusal siyasetin ırkçı niteliklerinin olmadığını şöyle belirlemiş. Gerçi bize milliyetçi derler ama biz öyle milliyetçileriz ki bizimle işbirliği yapan bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetçiliklerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde bencilce ve mağrurca bir milliyetçilik değildir. Bu kadarla da yetinmez. Müdafaa-i hukuk milliyetçiliğinin hümanist bir milliyetçilik olduğunu 1937'deki bir konuşmasında açıkça belirtir. Bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu itibarla insan mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli. Kendi milletinin mutluluğuna ne kadar değer verirse bütün dünya milletlerinin mutluluğuna hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Dahası var, müdafaa-i hukuk milliyetçiliği gerçekte bir mazlum milletler milliyetçiliğidir. Dolayısıyla anti-emperyalist, anti-kolonyalisttir. Bunu da tartışmaya yer bırakmayacak bir açıklıkla saptar. Türkiye önemli ve büyük bir çaba harcıyor. Çünkü savunduğu bütün mazlum milletlerin, bütün şarkın davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye, Doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. 1922. Nihayet basbayağı geleceğe dönük bir inancın işaretini taşıyan şu sözleri. Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerini milletler arasında hiçbir renk ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı egemen olacaktır. 1933. Bilmem tereddüde mahal var mı? Politikacıların Atatürk milliyetçiliği dedikleri milliyetçilik gerçekte insancı olan, insancılığı temel alan, bu yüzden de bütün ırk, dil, din farklarını reddeden bir milliyetçiliktir. Esasen ünlü özdeyişinde ne mutlu Türk olana değil de ne mutlu Türk'üm diyene demiş olması bu düşüncenin veciz bir ifadesi sayılmalıdır. Hadi konuyu biraz daha açalım. Mustafa Kemal'in milliyetçilik anlayışı Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleşmesini koyuşunda da açıkça belirir. 1925'te şunları diyor. Milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin evlatlarıdır. Milli mücadelede şahsi hırs değil, milli izzeti nefs gerçek itici güç olmuştur. 1923'te dedikleri şunlar. Ben milletimin efkar ve hissiyatına yakından vakıf olmaktan, aziz milletimde gördüğüm kabiliyet ve ihtiyacı ifade eden başka bir şey yapmadım. Kaldı ki milleti meclisin temsil ettiğine inanmış, meclisin niteliğini de daha 1920'de şöyle tanımlamıştır. Burada maksut olan ve yüksek meclisimizi oluşturan kişiler yalnız Türk değildir, yalnız Çerkes değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden oluşmuş Müslüman öğelerdir. İçtenlikli bir toplamdır. Şu halde bu yüksek heyetin temsil ettiği, hukukunu, hayatını, şeref ve şanını kurtarmak için azmettiğimiz emeller yalnız bir İslam unsuruna ait değildir. Çeşitli İslam öğelerinden oluşmuş bir kütleye aittir. Daha nasıl anlatsın? 25 Nisan 1979. 3. Ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık. Bir şeyin adam akıllı farkındadır. 1923'te yaptığı önemli bir konuşmasında ekonomik gelişmemize neden gerekli ilgiyi göstermediğimizi açıklarken bir yerini düşünüp şöyle der. İtirafa mecburuz ki, biz henüz şimdiye kadar gerçek, bilimsel ve olumlu anlamıyla milli bir devir yaşamadık. Onun içinde milli bir tarihe sahip olamadık. Ne demek mi istiyor şunu? Hanımlar, beyler, itiraf edelim ki biz 3,5 sene evveline kadar cemaat halinde yaşıyorduk. Bizi istedikleri gibi idare ediyorlardı. Cihan bizi temsil edenlere göre tanıyordu. 3,5 senedir tamamen millet olarak yaşıyoruz. Demek ki neymiş? Mustafa Kemal yaptığı demokratik devrimin gerçekte Türkiye toplumunu ümmet aşamasından millet aşamasına yükselttiğinin adam akıllı bilincindedir. Yalnız onun mu? Gittikçe yozlaşan Osmanlı'nın ümmet aşamasını nasıl bir yabancı egemenliği altına düşme süreci içerisinde tamamlamakta olduğunu da görmüştür. Nasıl mı? 1923'teki konuşmasında onu da pek güzel anlatır. Sırf şahane bir armağan olarak ecnebilere bağışlanmış olan ve özel bir lütuf diye ülke dahilindeki Müslüman olmayan azınlıklara verilmiş olan her şey kazanılmış hak sayıldı. Fakat yabancılar yalnız bu hakları korumakla yetinmediler. Belki her gün onları biraz daha çoğaltmak için çareler aradılar ve buldular. Dahildeki azınlıklar korumayı becerdikleri iç örgütlerine dayanarak dış güçlerin sürekli olarak özendirmesine, kışkırtmasına ve yardımına sığınıp devletin ve asli unsurunun ortadan kaldırılmasıyla siyasal bir varlığa kavuşmak için çalışmaktan geri durmadılar. Yabancılar bir taraftan içerideki azınlıkları kışkırtıyorlardı, diğer taraftan da kendileri müdahale ediyorlar ve her müdahalede yine devlet ve milletin aleyhine olmak üzere yeni yeni bir takım ayrıcalıklar, haklar alıyorlardı. Fakat daha ilginci kişisel saltanatla yönetilen ülkeleri nasıl bir tehlikenin beklediğini saptamasıdır. Bunu 1927'de yapmış. Diyor ki, pek güzel bilirsiniz ki sultanlarla, halifelerle yönetilmiş ve yönetilmekte olan ülkelerde vatan için, millet için en büyük tehlike sultanların ve halifelerin düşmanlar tarafından satın alınmalarıdır. Bu ekseriya kolaylıkla sağlanmıştır. Ve bir yer gelir 1923'teki konuşmasında emperyalizmin Osmanlı mülkünü nasıl çökertip teslim aldığını ne güzel anlatır. Böyle yönetilen ve egemenlikten vazgeçen bir milletin akıbeti elbette felakettir. Elbette musibettir. Osmanlı Devleti gerçekte ve fiilen bağımsızlıktan yoksun bir duruma getirilmişti. Öyle ya, bir devlet ki kendi uyruklarına saldı, vergiyi yabancılara salamaz. Gümrük işlemlerini, resimlerini memleketin gereksinimlerine göre düzenlemekten uzaktır. Ve bir devlet ki yabancılar üzerinde yargılama hakkını uygulayamaz. Böyle bir devlete elbette bağımsız denilemez. Devletin ve milletin hayatına yapılan müdahaleler yalnız bu kadar değildir. Daha fazlaydı. Doğrudan doğruya milletin hayati gereksinimlerinden olan söz gelişi demir yolu yapmak için, fabrika yapmak için, her şey yapmak için devlet serbest değildi. Mutlaka müdahale vardı. Şu halde hayatını sağlamaktan yasaklanmış bir devlet bağımsız olabilir mi? Arz ettiğim gibi gerçekte devlet istiklalini çoktan kaybetmişti ve Osmanlı ülkesi ecnebilerin bir sömürgesinden başka bir şey değildi ve Osmanlı halkı içindeki Türk milleti de tamamıyla tutsak bir duruma getirilmişti. Bu sonuç arz ettiğim gibi milletin kendi egemenliğini ve kendi yönetimine sahip bulunmamasından ve bu irade ve egemenliği şunun bunun tarafından kullanıla gelmiş olmasından doğuyordu. O halde kesinlikle diyebiliriz ki biz milli bir devir yaşamıyorduk ve milli bir tarihe sahip değildik. Atatürk milliyetçiliğini ya ırksal ya da soğuk savaşçı bir çerçeve içine sokmaya çalışanların kendi sözlerinden bu milliyetçiliği nasıl emperyalizme karşı ve insancı bir içerikle tanımladığını okuyunca acaba ne diyecekler? Şunları yazmak için Kemal Paşa'nın çeşitli dönemlerde söylediklerini kim bilir kaçıncı defa yeniden gözden geçirirken iki şeyi saptadım. Birisi şu, onun için milliyetçilik ilkesi kesinlikle emperyalizme ve emperyalizmin yurt içindeki işbirlikçilerine karşı. İkincisi, bu milliyetçiliğin eylem düzeyinde somutlaşması, yurt halkından Türk'üm diyen herkesin ulusal egemenliği ve tam bağımsızlığı gerçekleştirmek amacıyla birleşmesini içeriyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında da, onu izleyen yıllarda da Kemal Paşa iki ana fikir çerçevesinde dönmüştür. Hakimiyeti milliye, ulusal egemenlik ve istiklali tam bağımsızlık. Bu bakımdan bugün onun milliyetçiliğini savunur görünenlerin iştenliklerine bizi inandırabilmeleri, her şeyden önce yeniden ülkemizde ayrıcalıklar arayan yabancılara karşı tam bağımsızlığı gerçekten savunmaları, ulusal egemenlik ilkesinin işleyişini kusursuz sürdürmeleri ile mümkün olacaktır. Çünkü bakın ne demiş. Alim, cahil, istisnasız bütün milletin bireyleri belki taşıdığı zorlukların tam farkında olmaksızın bugün yalnız bir nokta çevresinde toplanmış ve sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir. O nokta tam bağımsızlığımızın sağlanması ve sürdürülmesidir. Ya şu her okuyuşumda ürperdiğim şu sözler? Millet egemenliğini almıştır ve isyan ederek almıştır. Alınmış egemenliği hiçbir neden ve biçimde terk edilemez, geri verilemez, bırakılamaz. Bu egemenliği tekrar geri alabilmek için, almak için kullanılmış olan araçları kullanmak gerekir. 26 Nisan 1979. 4. Milliyetçilik bir ırk sorunu değil, bir yurt sorunudur. Siz hiç Fransız Yahudisi gördünüz mü? Ben gördüm. Eğer kendisi söylemeseydi, Allah bilir, sittin seni Yahudi olduğunu anlayamazdım. Konuşmasıyla, kültürüyle, davranışıyla tam bir Fransız. Şimdi ona sorsam ne diyecek, Yahudi miyim yoksa Fransız mı? Denediğim için biliyorum. Önce Fransızım diyor, sonra ilave ediyor. Musevi asıllıyım. Bunu yalnız Yahudiler yapmaz. Orada Anadolu'dan gitme hayli Ermeni de vardır. Çocukları, torunları elbet o ülkede doğmuş, o ülkenin uyruğuna geçmişler. Kısacası Fransızlaşmışlar. Oysa dinleri Hristiyan ama mezhepleri Ortodoks, dahası Gregoryen. Ana dilleri de farklı. Ermenice konuşuyor. Kendi aralarında hatta okuyup yazıyorlar. Peki bunlar ne? Ermeni mi? Fransız mı? Daha 1950'de Heybeli Adadan Paris'e düşmüş Ermeni dostum Barkev Şemikyan'la sormuş, boyumuzun ölçüsünü almıştık. Fransızım diyor, ilave ediyorlar. Ermeni asıllıyım. Daha ilginci, dışarıdan gelme olmayı Fransa toprağında yaşayan ama değişik dilleri, kendilerine özgü kültürleriyle belirli azınlıkları oluşturan kümelerin davranışları. Evet, sık sık yazarım. Fransa'da o toprağın halkından olup dili başka, kültürü farklı, göreneği kendine göre hayli etnik grup vardır. Bretonlar, Basklar, Korsikalılar, Alzaslılar ve benzeri. Üç aşağı beş yukarı hepsiyle temasım olmuştur. Otel Le Tango'nun yöneticisi Breton'du. Fransızcasını zor anlardım. Üstüne varırsanız Fransızım derdi. Breton asıllıyım. Marie-France Norman'ın, sahi onları unuttuk. Onun da sorunuza vereceği cevap öbürlerinden farklı mı olacaktır sanırsınız? Paris Polis Müdüriyeti'nde ikamet izni alabilmem için bana torpil yapan baba Sanguinetti Korsikalıydı ama ana dili bal gibi İtalyanca olduğu halde Fransa için dövüşmüş, yaralanmış, tutsak düşmüştü. Benzeri sözleri size İngiltere'de yaşamış bir Türk de tekrarlayabilir. Orada da İskoçlar, Galler, İrlandalılar vardır. Kimisinin dili farklı, kimisinin dini başkadır. Sorduğunuz zaman hepsi Britanyalıyım der. Ama İskoç asıllıyım ya da İrlanda asıllıyım. Gerçekte bu saptama çağdaş uluslarda bizdeki bir takım salakların tartıştıkları halklar sorununun hangi düzeyde çözüldüğünü pek güzel göstermektedir. İnsan gruplarını ırksal kökenlerine göre ayırmaz da tarihsel yazgı beraberliklerine, ekonomik ortaklıklarına, kültür birikimlerine göre birlikte düşünürsen çağdaş ulus anlayışı ortaya çıkar. Bunda da esas yurttaşın kendini içinde yaşadığı ulusun hissetmesidir. Böyle hissetti mi bitti. O ulusun çocuğudur ama şu ya da bu asıldandır fark etmez. Mustafa Kemal meclisteki milletvekillerine seslenirken onun için buradaki ögeler yalnız Türk değildir, Kürt değildir, Çerkez değildir, Laz değildir diyor. Onun için yıllar sonra Türk milliyetçiliğini tanımlarken ne mutlu Türk'üm diyene diyecektir. Türklüğü kişinin benimsemesine bırakacaktır. Acaba bilir misiniz Anadolu'dan şu ya da bu nedenle Avrupa'ya, Amerika'ya dağılmış Musevi ya da Ermenilerin kendi soydaşları arasındaki adları Türk'tür. Besbelli yüzyıllarca Türk kaderini paylaştıkları için. Hiç unutmam. Paris'te İstanbul'dan gitme Madame Victoire'ı bana tanıtan Fransız Musevisi dostum Türk'tür diye tanıtmıştı. Madame Victoire da toprağı bol olsun daha ilk sözünde bana kahveyi orta mı şekerli mi içeceğimi sorduğuna göre elbette Türk'tü. Salonunda boğaz resimleri, sofrasında tahin helvası, gramofonunda deniz kızı Eftahya'nın plakları olan bir Türk. Emperyalizm Osmanlı'yı dağıtmak için Ermeni'yi, Rum'u, Yahudi'yi doğduğu toprağa düşman edip kökeninden kopararak bin beter kötü bir talihe mahkum etmiştir. En azılı Türk düşmanı Ermeni komitecisi bile söz Anadolu'dan oradaki yaşantısından açıldı mı içlenir, gözleri ağlamaklı olur. Mazön de la Pense Française'deki bir Türkiye belgeselinin gösterisinde kalabalığın büyük kısmını gözü yaşlı Türk Ermenileri ve Rumları oluşturuyorlardı. Ben bunu gözümle gördüm. Benim Türk olduğumu öğrenir öğrenmezdi. Kimisi Yozgat'tan haber sordu, kimisi Bursa'dan. Türk yönetimleri milliyetçiliği soğuk savaş milliyetçiliği diye alınca ya da soruna ırksal bir açıdan yaklaşınca en büyük yanlışı yapmışlardır. Milliyetçilik bir ırk sorunu değildir, bir yurt sorunudur. İstiklal Savaşı'nda Intelligence Service'den MİM grubuna gizlice haber aktaranlardan birisi Ermeni Pandikyan Efendi değil miydi? Toprağı bol olsun. Mustafa Kemal Paşa Kuvayi Milliye'yi örgütlerken ilk başvurduğu kişiler hepimizin de bildiği gibi Doğu Anadolu'daki Kürt beyleri olmuştur. Şimdi Kürtçülük taslayanlar acaba o zaman dedelerinin ya da babalarının neden Kemal Paşa'ya hayır demediklerini hiç düşünmüşler midir? Türkiye üstünde uygarlıkların ve devletlerin doğup öldüğü eski bir topraktır. Elbette her uygarlıktan, her devletten bir sürü zenginlik taşıyor. Hepsi hepimizindir. Mutfağımızdan müziğimize, göreneklerimizden oyunlarımıza değin ne çok şeyimizde, ne kadar çok halkın katkısı var. Canı isteyen bu toprakta Süryani de bulur, Becusi de bulur, Yezidi de bulur, kurcalayan Urartu'dan kalma insanlara da rastlar. Asurlardan kalma olanlarına da, Ermeni krallığı döneminin insanlarına da. Sultan Orhan'ın annesi Ermeni değil miydi? Bütün Osmanlı padişahları bölgedeki çeşitli halklardan çeşitli kadınlara anne demediler mi? Bunda şaşıracak ya da üzülecek ne var? Türk olmak ırksal bir ayrıcalık değildir. Türk olmayı böyle almak, böyle koymaksa düpetiz faşistliktir. Ama bunun tersi de doğru. Kürt olmak, Ermeni olmak, Rum olmak da ırksal bir ayrıcalık değildir. Bunu böyle almak ve koymak düpetüz faşistliktir. Anlaştık mı? 27 Nisan 1979. Yüzyıllardır ulusumuzu yöneten hükümetler kültürü yaygınlaştırmak istediğini göstere gelmişlerdir. Ancak bu isteklerine ulaşmak için doğuyu ve batıyı taklitten kurtulamadıklarından sonuç ulusun cahillikten kurtulamaması olmuştur. Mustafa Kemal, 1 Mart 1922. Devrim iktidarın yapısal dönüşümü ise 1. Ulusal kültür tartışması. Duyup gördükçe nasıl seviniyorum bilemezsiniz. Sağda solda ulusallık kavramı tartışılıyor. Bakıyorsun derginin biri ulusal demokratik kültür politikası konusunda seminer düzenlemiş. Bakıyorsun bir kültür merkezi ulusal kültür konusunu haftalarca tartışmaya açmış. Özel toplantılardaki söyleşiler, çekişmeler, açıklama çabaları ayrı. Nasıl sevinmem? Ulusal kültür bileşimi üzerine ilk defa 1960'da mı 1961'de mi ne Varlık dergisinde bir yazı yazmıştım. Sorunu düşünmeye başlayışım daha eski. Paris'e ilk adım attığım 1949 yılına uzanıyor. O güne kadar sadece kitapta okuyup filmde seyrettiğim Batı'yı yaşanabilen somut bir gerçek halinde algılayışım beni fena halde çarpmıştı. Sonra fırsat buldukça yazdım. En çok da ülkemizin ilerici sayılan aydınları arasında yaygınlaştırılmış bazı Batı taraflısı önyargıların üzerine gittim. Bildiğiniz gibi hangi Batı bu yazıların bazılarının derlenmesiyle oluşmuştur. O kitabın gördüğü büyük ilgi Türk aydınları arasında hem batılılaşmak konusunun hem ulusallık konusunun ne derece önem kazandığını belirtmeye kanıt sayılabilirdi ya, son zamanlarda çoğalan seminer, tartışma ve açık oturumlar tam da ilerici aydınların işin içine adam akıllı girdiğini gösterdiğinden benim için daha önemli, daha da sevindirici.